Ayrım 4. Yağmurun 7 yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 32. Şimdi Bulut, uzun bir ayrılığın ardından Ankara'dan İstanbul'a gelen otobüslerin birinde karma karışık, darmadağınık duygular ve düşünceler içinde evine varmak üzere. 3 yıl önce Hacettepe Üniversitesi'nde tıp okumak için Ankara'ya yerleştiğinden bu yana annesiyle babasından biraz uzak kaldı. Aslında Ankara'da okuduğu için ailesinden uzaklaşmış değil, tersine sırf bu uzaklığı sağlamak için tıp öğrenimini İstanbul'daki okullardan birinde değil de Ankara'da Hacettepe'de sürdürmeyi yeğledi. Aile derken de Sedef'i bu işin dışında tutmak gerekir. Bulut'un derdi olabildiğince babasından uzak kalmaktı. Babasından ve onun iş dünyasında yarattığı yorucu, karmaşık, çelişkili duygulardan. Sedef ile Bulut'un ilişkisini bildik anne çocuk ilişkilerinden birine yerleştirmek pek de kolay olmaz. Bulut, Sedef'in her şeyidir. Bireysel tarihiminin tek ve en güzel eylemi Bulut'u doğurmaktır der. Her zaman gururla söz eder olduğundan. Bulut'a sorulduğunda ise Sedef, belki aralarındaki yaş farkının da azlığından, anne sözcüğünün içini dolduran, o her zaman biraz yukarıda duran, koruyan ve kollayan, o ya da bu ölçüde kutsiyeti olan bir varlık olmaktan öte, birlikte aynı acıların içinden geçtiği, aynı soğuklarda üşüyüp, aynı yangınlarda yandığı, başlığı yalnızlık diye atılmış ortak bir yazgıyı paylaştığı insandır. İlişkiyi böyle tarif ediyor oluşu, Bulut'un gözünde Sedef'in değerini azaltmaz. Tersine onu annesine haddinden fazla yakınlaştırır. Ankara'ya gitmek kararında bir parça Sedef'in de etkisi varsa eğer, onun izlerini belki de bu aşırı yakınlığın ve bağlılığın içinde aramak gerekir. Hayatın içinde daha çok afetlerin, yıkımların, yalnızlığın olduğunu ve yazık ki bunların çoğundan kaçılamayacağını henüz çok küçük yaşlardayken öğrenmiş bir çocuk Bulut. Yazgılarımızın harcında annelerimizin babalarımızın da el izlerinin olduğunu bilen bir çocuk. Bu yüzden babasının yanı sıra annesini de geride bırakıp Ankara'ya giderken bunu beyhude yere Sedef'in acılarından, soğuklarından, yangınlarından kurtulma çabasıyla yapmadı. Ama galiba biraz da kendi rüzgarlarının peşine düşmek istedi, kendi ateşinde yanmak sevdasına kapıldı. Şu koca İstanbul şehrinin sırf sokaklarında babası da dolaşıyor diye son yıllarda Bulut'a hepten dar gelişi ise başka bir mesele. Daha karmaşık, anlaşılması ve ifade edilmesi zor bir mesele. İçinden çıkması ise en azından şimdilik Bulut için mümkün değil. Otobüsü İstanbul'a varmak üzereyken camı kırbaç gibi döven yağmuru da yağmurun ardında akıp giden görüntüleri de hiç fark etmeden iç içe geçmiş duyguların ve düşüncelerin fırtınasında yaşamın da ölümün de acemisi olan gencecik başını oradan oraya çarparak savruluşu bu yüzden. Hangi soğuklardan ve kaç yangından çıkıp gelmiş olursa olsun 22 yıllık bir yaşam insanı böyle beklenmedik bir ölüme ne kadar hazırlayabilir ki? Bulut da bu ölüme hazırlıksız yakalandı. Oysa onun kenarı köşesi yanık anıların, sahipsiz çocukluğunun, darmadağınık ergenliğinin içinden yıllardır damla damla süzüp biriktirdiği her yerinden kan sızan yaralı sözleri vardı. Yazık ki anıları değiştiremez insan. Kendisine yeni anılar da seçemez. O da bunu bilerek kanı durdurup sözlerin yarasını saracak, eninde sonunda bir gün hepsini götürüp babasının önüne bırakacaktı. Onun 3 yıl önce terk edip gittiği bu şehirde, sözlerini yitirmiş kırgınlıkları, kırgınlıklarla beslediği düşleri, düşlerini arayan geleceği vardı. O gelecekte bir gün yine bu şehirde rengini babasından aldığı mavi gözleriyle ayağa kalkıp o mavinin karşısında dimdik durarak 22 yılın hesabını soracaktı. Ama babasının ölüm haberini aldığından bu yana maviden eser yok bu şehirde. Ölüm acımasız, kapkara bir gölge gibi her şeyin üzerine indi. Yarım yamalak sözler de o gölgenin içinde darmadağın oldular. Şehrin en suskun, en karanlık köşelerine doğru yitip gittiler. Hepsi tükendi. Bulut'un artık peşine düşeceği, ölümden öte tek bir söz kalmadı ki. Babasını en son adada yangının olduğu akşam Ankara'dan aramıştı. Büyük Çamlık sokaktan tepeye çıkardık ya, işte ondan sonrası yok artık oğlum demişti. Şimdi adanın yarısı yangın yeri. Bayraktepe olduğu gibi yanmış diyorlar baba. Yandı oğlum. Orospu çocukları bunu da yaptılar. Göz göre göre yaktılar koca adayım. Kısa bir suskunluktan sonra Bulut sesinde saklayamadığı bir korkuyla sormuştu. Benim ağacım? Derin bir soluk alıp öyle yanıtlamıştı babası. O da yanmıştır Bulut. Öyle geç kaldılar ki hiçbiri kurtulamadı. Bir de Lodos, o bölgede hiç ağaç kalmadı. Biraz daha gecikselerdi bütün ada yanacaktı. Sonra karşılıklı susmuşlardı. Bulut babasına, "Ama o ağaç hayatım boyunca bana verdiğin en değerli armağandı" demek istedi, diyemedi. Neden sonra konuştuğunda sanki içinden geçeni duymuş gibi babasının sesinde cılız da olsa bir teselli vardı. "Üzülme, yeni ağaçlar dikeceklermiş oralara. Büyüdüklerini biz göremeyiz ama siz görürsünüz." Kapatmadan önce "Adada mı kalacaksın sen?" diye sormuştu sesindeki tedirginliği ve kırgınlığı saklamaya gerek görmeden. "Buradayım," demişti babası anlamazlıktan gelerek. "Çalışacağım biraz." Telefonu kapatırken zihni bir yandan şehirde yalnızlık çektiğini bildiği annesinin kırgın ve mahzun yüzüyle öte yandan çocukluğundan beri kendi ağacı bellediği o zavallı kızılçamın şimdi simsiyah bir anıt gibi yükselen silüetiyle öylesine doluydu ki babasının sözlerinin ardındaki mahcubiyeti de ölümü de fark etmedi. Belki biraz da bu yüzden otobanda hızla yol alan otobüs İstanbul tabelasının önünden geçip şehre girerken iki kat şaşkın, iki kat acılıydı. İçinde kendisini boğulacakmış gibi hissettiği derin bir kederle "Bu beni son terk edişin" diye geçirdi aklından. Ölüm haberini aldığından beri ilk kez babasına hitaben kurduğu bu cümle o ana dek zihninde darmadağınık bir halde dolanan duygularına yepyeni bir kapı araladı ve bulut başını yağmurun olanca şiddetiyle dövdüğü pencereden dışarıya çevirip bütün bedeniyle sarsılarak katıla katıla ağlamaya başladı. Aynı saatlerde Barış, Sinan ve Güney o sabah hiç akıllarında olmadığı halde bu ani ölüm haberiyle adli tıp binasının önünde buluşmuşlardı. Bu buluşmanın hikayesi çok gerilere gider aslında. Bir başka deyişle şu koskoca İstanbul şehrinin apayrı köşelerinden çıkıp gelen bu üç adamı yalnız da bugün burada değil, zamanında hayatın içinde bir araya getiren de her birinin ayrı ayrı en yakın dostu saydığı ve şimdi içeride bir süre önce açılan kafa, göğüs ve karın boşlukları dikilmekte olan adamdır. Ama her şeyin üzerinden öylesine uzun bir zaman geçti ki tam da şu anda apansız gelen ölüm acısının ağırlığı altında eminim hiçbiri bu gerçeği hatırlamayacaktır. Onlar şimdi büyük bir şaşkınlık ve derin bir kederle taşıdıkları bu ölüm acısını yüksek sesle söylenen birkaç kırık dökük sözcüğün içinde avutamayınca birer sigara yakıp gökyüzünü boydan boya yaran şimşeklerin ardından koskoca bir fısıltı gibi bütün şehre yayılan yağmuru seyrederek kendi sessizliklerine çekildiler. "İçim acıyor, içimde bir yer çok acıyor," diye düşündü Barış. "Yo, bu bir ağıt değil," dedi Sinan, yukarıdan aşağıya kalın, kıpır kıpır bir tül gibi inen yağmuru izlerken. Güney ise bakışlarını yağmurdan almış, derin bir nefes çekerken sigarasının ucunda parıldayan ateşe baktı. "Onu yakmak zorundayız," diye geçirdi aklından. "Ne pahasına olursa olsun yakmak zorundayız." Beleş sinemasına yağmur yağıyor. Onca kürek salladıktan sonra denizin ortasında fark etmişiz oltaları sahilde unuttuğumuzu. Kanter içinde yakaladığımız Kadıköy vapurunun güvertesine çıkınca bir de bakmışız ki bizim yeri çoktan kapmışlar. Bir gün önceden anlaşıp okulu kırmışız, köşe başında beklemişim, beklemişim, ne gelen var ne giden. Beleş sinemasına yağmur yağıyor, boşuna gitme, bu gece film yok demişler. Kaldım öylece. Ne olursa olsun ölüme kadar demiştik, sen sözünü tuttun. Ama ölüm kalleşlik etti, erken geldi. Haber verdi mi peki? Nasıl da kızardın habersiz çat kapı gelen misafire? Korktun mu? Şaşırdın mı karşında ölümü görünce? Hep merak etmişimdir, nasıl çıkılır ölümün karşısına? Ölürken öleceğini bilir mi insan? Ölüm, ölüm olduğunu belli eder mi? Yoksa öyle birdenbire gafil mi avlar adamı? Hiç haberin olmadan, son ana dek hep yırtarım sanırsın da bir anda mı gidiverirsin? Bir anlatabilseydin. Karşımda heyecanla ayağa dikilip elini kolunu sallayarak bir ölüm bir ölen olup oynayarak ne güzel anlatırdın şimdi, anlatabilseydin. Biz her şeyi konuşurduk seninle. Kadınlar gibisiniz derdi Güney. Kadınlar böyledir. Her bir şeyi didik didik ortaya döker, anlatır da anlatırlar. İşlerinde söylenmedik söz bırakmamacasına. Sözde yalnız kalmaya korkarlar sanki. Sözden korkar mıydık sahi? Bağır çağır muhabbetlerin, gürültülü kahkahaların, 30 küsür yıldır hiç bitmeyen kavgalarımızın ardına sakladıklarımız sözlerimiz miydi? Peki ya şimdi? Ölümün birdenbire boşalan şu abanoz yağmur misali tepemden aşağı inmişken. Yağmurun sesini duyuyor musun? nasıl da şaşkın olduğumu, cami avlusuna bırakılmış bebeler gibi elim böğrümde, ortalık yerde kaldığımı görüyor musun? Ama bak ağlamıyorum. Sustum kaldım öylece. Sus ulan, içine yandığımın, bir kere de sus be diye kapıyı çekip gitmiştim. Haklıydın. Yarım asra dayanan ömrümüzde söylenmedik ne kaldı ki? Bu yüzden mi çıkmadın telefonlara? Burgaz'daki yangından sonra Nisan'la, Sedef'le gönderdiğim selamların, geçmiş olsunların yüzüne bile bakmadın. Son bir kez konuşabilseydik seninle. Bilecek miydik son söz olduğunu? Hakkını verecek miydik? Neyse ne. Hayatımız film demez miydin hep? Bütün filmlerin iyi kötü bir sonu olur be ihtiyar. Bizimki ortada kaldı. Haydi sözlerinin cümlesini al da gel. Bunca yılda söylenmiş söylenmemiş bütün sözleri. Her şeyi ortaya dökelim, son kez söyleşelim seninle. Kim bilir, belki de fiyakalı bir tarih uydururuz kendimize. Denk düşerse hepten yola çıkarız. Olur ya, yarım asra dayanan ömrümüze şöyle sürprizli, yanar döner bir de final yaparız. Söz, bir daha ağzımı açmam. Ondan sonra hep susarım. Susarım ve kimseye çaktırmadan paşa paşa seni özlerim. Sahilde avare avare dolaşırken bir filme girince, Fener Galatasaray maçlarında laf dönüp dolaşıp siyasete varınca özlerim seni. Kalabalık caddelerde önüme iki güzel kadın düşünce özlerim seni. Dolu dolu yağmur yağınca illaki özlerim. Ben seni özlemenin tadını iyi bilirim be ihtiyar. Kalbi Bila'dan beri değilse de Beleş sinemasından beri bilirim. Beleş sineması. Çocukluğumuzun yaz akşamlarının fukara eğlencesi. Akşamın gölgeleri, komşu bahçelerde çığlık çığlığa bağırarak oynayan kirpas içindeki çocukların, bütün gün güneşin altında kızmış balkon demirlerinin yavaş yavaş yüzü gözü açılmaya başlayan pembe beyaz akşam sefalarının üzerine inerken, mutfak pencerelerinden yayılan kızartma kokularının, balkonlardan taşan kaşık çatal seslerinin, annelerin pencerelerden yarı bellerine kadar uzanıp alacakaranlığa savurdukları "Baban geldi, çabuk eve gel yoksa ben geleceğim oraya" tehditlerinin, yan balkonlara uzatılan komşu hakkı tadımlıkların arasında mahalle usul usul konuşmaya başlardı. Akşama Beleş'te ne var? Bu akşam hıçkırık oynuyor Beleş'te. Medya Hanım, akşam erken yiyelim de beyleri de alıp Beleş'e gidelim. Ayşem oynuyormuş bu akşam. Derken mis gibi kavrulmuş fındık kokusu yayılırdı ortalığa. Kokuyu duydun mu Güleser teyzenin o aksi huysuz kocasını yine kandıramadığını ama bir naz, bir iş ve kızı Feride'yi ablamla benim yanıma katacağını anlardım. Kızlar sana emanet, aman oğlum dikkat et. Kavrulmuş fındığın büyük bayı da benimdi haliyle. Kızlara birer avuç, Barış'a iki. Ellerimizde fenerler, koltuğumuzun altında yer minderleri birer ikişer apartman önlerinde toplanır, kadın erkek, çoluk çocuk bütün mahalle, yüzümüzü o koca arsanın karanlığına verip yola düşerdik. Günün dibini bulduğu saatlerde elinde fener olmadan arsanın zifiri karanlığını geçmeyi kimsenin gözü yemezdi. Çocuklarla kızlar her şeyden korkarlardı zaten. Kertenkeleden, fareden, kirpiden. Daha beteri akşam olunca gruplar halinde toplaşıp yolumuzu bekleyen, kalabalıktan korktukları için yanımıza pek yanaşamasalar da arsanın diğer ucunda ara ara durup uzun uzun havlayarak bizimle birlikte bir rota tutturan sokak köpekleri vardı. Kızları hep önüme alırdım ben. Ne olur ne olmaz gece vakti. Kızlar bana emanet. O karanlıkta el fenerlerinin kör ışığında yürürken ablamın elindeki kese kağıdından taşan kavrulmuş fındık kokusu gelirdi burnuma. Az sonra bir yandan filmi seyredip bir yandan da her bir tanenin tadını çıkara çıkara teker teker ağzıma atıp ezeceğim fındıkları düşlerdim. Kızlara birer avuç, Barış'a iki. Ablam pek sesini çıkarmazdı ama Feride hep mızıkçılık ederdi. Filmin ortasında eli avucumda. Güya fındığa uzanıyor. Ah Feride ah, ergenliğimin yangın yeri, yuvarlak köşesi, sıcak yumuşaklığı. İçimde cayır cayır yanıp duran ilk gençlik ateşinin yegane Fahriye ablası. Ne cesur, ne çılgın, ne deli kızdın sen. Ben sana o 15 yaşımın bütün gözü karalığıyla bekaretimi çoktan verirdim ya, ah arada Güleser teyze olmasa. Arsayı geçince toprak yola varırdık. Oradan da Beleş'in bahçesine. Beyaz perde arka tarafa kuruluydu. Hiç şaşmazdı. Film her akşam tam 9'da başlardı. Biz de 8.30'da mahallede birer ikişer toplanır, 9'a çeyrek kala cümbür cemaat bahçeye doluşurduk. Biz ve gölgelerimiz. Alt katın pencerelerinden sızan ışık bahçeyi aydınlatmaya yetmezdi. İyi bir yer kapmak için kendi gölgelerimizle itişip kakışarak minderlerimizi yerdeki ezilmiş otların üzerine serip birer birer dizilirdik perdenin karşısına. Arkasından her akşam yinelenen yerleşme muhabbetleri başlardı. Minderinizi biraz sağa çekseniz. Ay benim altımda taş var. Ben hiçbir şey görmüyorum ya. Diğer mahallelerden gelenler bizden önce davranıp da en güzel yerleri kapmışsa kızlar hemen mızmızlanmaya başlarlardı. Hepten de haksız değillerdi aslında. İyi yerleri kapmak sahiden önemliydi. Ben neyse de onlar ufak tefekti. Önlerine mahallenin izbandutlarından biri düştü mü perdenin yarısını göremezlerdi. Ama çok önde oturmak da kimsenin işine gelmezdi. Perdeye o kadar yakın olunca Türkan Şoray'ın her filmde avuç avuç döktüğü o cömert ve bereketli gözyaşları sel olur, tepeden aşağı üstüne akardı sanki insanın. Ya da Fato, beyaz perdeden bir adım atıp bahçeye fırlasa o öfkeyle Allah yarattı demeyip girişecekti adama. Kimse kapmamışsa kestane ağacının altında oturmak isterdim ben. Ağacın gövdesine de sırtımı dayadım mı? Gel keyfim gel. Filmi beğenmedin mi? Başını kaldır ayı seyret. Yıldızları seyret. Olmadı, sıkılınca çaktırmadan kızları seyret. Gecenin içinde pencereden perdeye uzanan gri mavi ışık süzülmeye başladı mı kalabalık bir anda susardı. Ondan sonra bir tek hanımelinin, akasyanın, ıhlamurun kokusuyla ara sıra karanlığı yırtan martıların ve ağustos böceklerinin sesi karışırdı filmin sesine. Bildik yerli filmlerdi. Türkan Çoray ile Ayhan Işık, yoksa Hülya ile İdiz, daha olmadı Fato. Biraz acı, bol gözyaşı, üç ölçü kahkaha, saf dilleri entrika, aldığı kadar oyun havası. İlle de mutlu son. Ablam mutlu sonla da tatmin olmaz, esas kız gelinlik giymeden film biterse yüzü asılırdı. Bana sorarsan, ne oturduğumuz yer ne de filmler umurumdaydı aslında. Ben o kalabalığı, o curcunayı, kızları emanet almış olmayı, ışıklar sönünce bahçeye inen sessizliği, giriş katındaki odalardan birine yerleştirilmiş projeksiyon makinesinin sessizliği dolduran sesini, açık pencereden perdeye süzülen o gri mavi ışığı, çok geçmeden çıt çıt çıtlamaya başlayan çekirdek seslerini, Feride'nin kavrulmuş fındık alma bahanesiyle ara ara avucuma uzanan elini severdim. Ne bileyim, belki hiçbirini sevmezdim de şimdi severdim gibi geliyor bana. Filmleri sahiden sevmezdim ama. Oldum bittim haz etmem yerli filmlerden. Nisan bayılır o eski Türk filmlerine. Bahanesi de hazır. Eski İstanbul mekanlarına, çocukluğundan kalan o boğaza, Fenerbahçe'ye, Kalamış'a bakmayı seviyormuş. Bir de sevdaları, kavgaları, aşkları, kederleri, acıları, tutkuları ne bilgisayar ne borsa bilen, parite cahili insanların o yürek acıtan saflığını. Kızım şunu süslü püslü lafların ardına saklayacağına açık açık erkekçe söylesene. Ben o hepimizin içine işlemiş ucuz melodromu seviyorum diye. Onu da eksik yedik entelektüelliğine yakıştıramaz. Neyse durduk yere daha fazla üstüne gitmeyeyim kızın. Zaten bu ölümü duyduğundan beri darmadağınık oldu. Bir türlü toparlayamıyor kendisini. Bak görüyorsun daha kendimi alıştıramadım. Senin ölümün demeye varmıyor dilim. Ucuz melodram mı demiştin? İyi ama ölümden söz ediyoruz burada. Boş ver. İnsanoğlunun kurtularında en kolay yer bulabildiği ölüm acısıdır. Gerisi ikiyüzlülük, sahtekarlık. Uzatmayalım. Tarih diyorduk. Hulu huyundan vazgeçmez. Ölüsü de, dirisi de. Ama bu gece dalaşmayacağım seninle. İstediğin gibi olsun. Tarihse tarih. Zafer amca her akşam bahçe kapısının girişindeki akasyaya dayalı kara tahtanın üzerine ertesi günün filmini yazardı. Gelecek program. Bazen de bir yerlerden filmin afişini bulup koyardı galiba. Büyük adamdı Zafer amca. Yıllarca her yaz mahallenin gönlünü yaptı. Oradan buradan toparladığı eski filmleri getirip bahçesindeki perdede oynatır, sevabına sevindirirdi. Bedavaya düşlendirirdi milleti. Çok mu yoksulduk? Birkaç yıl önce bu soruyu babama sorduğumda evet oğlum biz fakiriz deyince bayağı ağrıma gitmişti. İlkokul 4. sınıftaydım. Öğretmen çoktan seçmeli bir soruyla aile durumumuzu bilmek istiyordu. A. Fakir, B. Orta, C. Zengin. Babam biz fakiriz diyordu. Fakir olmak istemiyordum ben. Fakirliği hiç yakıştıramıyordum kendime. Fakirlik ayıp değil diyordu babam. Ayıptı bence. Hiç değilse orta halli olmalıydık. Ne iyi ne kötü. Orta. Gerçekten de tam ortada, sınırda durduğumuzu, lakin bulunduğumuz yerin insanın içini hiç de sandığım kadar ferahlatmadığını birkaç yıl sonra biraz daha büyüyünce anlayacaktım. Bizim mahallede herkes öyleydi gerçi. Çok yoksul değildik ama aileler kalabalıktı. Her evde 3-4 çocuk. Çocukları alıp bir akşam sinemaya gitsem, aylık aile bütçesinde küçük çaplı bir yıkım olurdu. Her gece bedava yazlık sinemaydı, beleş. O yıllarda Kınay sineması vardı civarda, sonra İkizler, Budak sinemaları. Kalamış'taki sahil sinemasıydı galiba. Neyse, parasız olduğu için mahalleli Zafer amcanın bahçesine beleş sineması diyordu. Ama ilk kez beleşte tanışmadık biz seninle. Dalyan futbol sahasında karşılaştık. Her akşam beleş sinemasına giderken bir uçtan bir uca geçtiğimiz, akşama kadar üzerinde top koşturduğumuz o arsada pazardan pazara jübilesini yapmış futbol yıldızları buluşur kendi aralarında çift kale maç yaparlardı. Fenerli Selim, Ziya, o gün, sonra Sami, Ercan. Pazar sabahları o maçlara yetişeceğim diye iki ayağım bir pabuca girerdi. Çocukluğum boyunca haftanın en kallavi kahvaltı sofralarından mahrumiyetimin tek müsebbibi insanın aklını alan o pazar maçlarıdır. Sadece ben mi? Yaşlı genç demeden mahallenin bütün erkekleri pazarları iki elimiz kanda olsa gider, saha kenarında yerimizi alır, büyük bir keyifle yıldızları seyrederdik. Futbolculara tezahürat yapar, gollerde havalara fırlardık. Onların da hoşuna giderdi böyle coşkulu bir kalabalığın içinde olmak. Biz gençlerin düşlerini ise hep onların arasına karışmak süslerdi. Onlarla birlikte oynamak. Bir pazar tam maçı bitirmiş kanter içinde sahayı terk edeceklerken bizim çocuklardan biri dayanamayıp Ziya'ya bağırdı. Ziya abi, hep kendi aranızda oynayıp gidiyorsunuz. Bir sefer de bizle oynasanız. Ziya durup sesin geldiği yöne baktı. Sonra gülerek bize doğru yaklaştı. Siz kaç kişisiniz? 11 diye bağırdık hep bir ağızdan, bir telaş. Ziya ayaküstü, ertesi hafta bizimle oynayacaklarını söz verip gitti. Arkasından arsada bir curcuna bir kıyamettir koptu. Bağırıp çağıranlar, olduğu yerde tepinenler, koca arsayı bir uçtan bir uca koşanlar. Neden sonra? O ilk sevinçte fırlayıp çıktığımız pembe bulutlardan yere inince hepimizi aldı bir dert. Öyle kolay bir iş değildi başımıza aldığımız. Bir kere çok iyi bir takım kurmak lazımdı. Önce babalar da gruba girmeye heves ettiler ama yaşlı başlı hımbıl adamlardı. Onları aramıza almak istemiyordu. Görünen köy kılavuz istemezdi. Doğru dürüst koşamayacaklardı bile. Rezil kepaze edeceklerdi bizi. Çoğunda sigara, akşamdan akşama rakı, ne ararsan vardı. Gerçi biz de köşe bucak saklanarak bir iki fırt sigara tenlendirmekten, fırsatını bulursak güzel Marmara'nın dibine vurmaktan eksik kalmıyorduk ya. İşte fırsatını, parasını, imkanını bulursak. Onların en az 20 yılı içkiyle sigarayla geçmişti. Bizimki ise daha dün bir bugün iki. Ama o hafta kimse sigara içmedi. Kimse buzdolabında duran rakılara ya da büfelerde süs diye saklanan eşantiyon içkilere el uzatmadı. Birbirimize erkek sözü vermiştik. Ne olur ne olmaz diye kimse mastürbasyonu da yeltenmedi. Günlük alışkanlıklarımızı hepten değiştirdik. Artık tembelliğe, miskinliğe yer yoktu hayatımızda. Her sabah horozlarla birlikte uyanıp gün boyu aslanlar gibi antrenman yapıyorduk. Önce arsanın etrafını 20 kere koşmaca, üstüne birkaç saat egzersiz. Yorgunluktan helak vaziyetteydik. Akşamları erkenden düşüp yatıyorduk. Beleş sineması bile yoktu gözümüzde. Form tutmalıydık. Boru değildi bu. Yıldızlarla oynayacaktık. Yoğun çalışmaların, titiz elemelerin ardından takıma girebilecek yıldızların karşısına çıkabilecek 10 kişiyi anca toparlamıştık. Yana yakıla 11. adamı ararken son antrenmanların birinde pat diye giriverdin aramıza. Ben Yağmur, 11. olacağım dedin. İncecik, ufak tefek bir şeydin. Benim gözüm pek tutmamıştı seni. Neyin nesi, kimin fesidir derken çocuklardan biri yanıma gelip kulağıma fısıldadı. Beleş'in oğlu. O zamanlar Zafer amcayı şahsen tanımazdım. Babam benim için yalnızca projeksiyon makinesinin ardından yüzünde biraz mahcup bir ifadeyle bahçeyi dolduran kalabalığa bakan o derviş yüzlü adamdı. Mahallede yüreğinin hakkıyla aldığı çeşitli ünvanlar ve ünlemlerle anılan adam. Fukara dostu, halden anlayan, insan adam, cennetlik. Biraz da babana beslediğimiz tükenmez minnet duygusuyla kafamızdaki tereddütlere rağmen aramıza aldık seni. O akşam öğrenmiştim babanın sinemada fotoğraf direktörü olduğunu, senin Galatasaray Lisesi'nde okuduğunu, okul takımında oynadığını, yatılı olduğun için ortalıklarda pek görünmediğini, adının aslında Supi olduğunu ama herkesin sana Yağmur dediğini. Uzatmayalım. Beni gözün tutmamıştı. Peki sonra ne oldu? Bayılırsın bu hikayeyi. Bir iki lafla geçiştirilmesine dayanamazsın. İlle de tadını çıkaracaksın. Daha ilk antrenmanda şaşırtmıştın bizi. Seri ve kıvraktın. Ufak tefek, cılız bedeninden hiç beklenmeyecek kadar güzel top oynuyordun. O pazar maçta son 5 dakikada Ercan'a golü atınca da bir anda hepimizin gönlüne taht kurdun. 90 dakika boyunca emekli yıldızların bize karşı biraz ağırdan aldıkları gözümüzden kaçmamıştı gerçi. Sanki kasıtlı olarak gol pozisyonu yaratmaktan kaçınmışlardı. Ama Ercan da o golü sırf bizim gönlümüz olsun diye yemedi. İyi de Ercan kaleci değildi ki. O gün kaledeydi ama. Bizi ciddiye almamışlardı. Uzatmayalım Barış Bey. Sonra ne oldu? Sağ kanattan ben ortayı açtığımda sen de yükselip sağ köşeye kafayı vurdun ve Dalyan futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdın. Ne kafaydı ama. Bu kafa yıldızlara gol atan santrforun kafası diye dolaştın günlerce. Maçtan sonra o kanter içindeki kafayı takımın geriye kalanı helaline tek tek öpücüklere boğmuştuk. Arkasından bütün mahalle. Bir hafta sonra olayın sarhoşluğundan sıyrılıp da aklımız başımıza gelince topumuzu alıp Ercan'ın başına dikildik. Hayatın boyunca çok şeyini kaybettin ama Ercan'ın imzaladığı 23 Ağustos 1970 tarihli o topu hiç yitirmedin. Tarih böyle yazılır işte Barış Bey. Öyle işler yaparsın ki inkar etmeye kimsenin gücü yetmez. Ama golü atmanın en keyifli tarafı neydi biliyor musun? Neydi? Fenerli Ercan'a yedirmiş olmak. Hayda, yine mi Fener Galatasaray meselesi? Dünya döndükçe Fener Galatasaray meselesi bitmez oğlum. En büyük kim? Her derbide ruhum kapına dayanıp sormazsa namerdim. Manyaksın sen oğlum. Muhitimizin yüz karasısın. Manyağım tabii. Her gece gelip kulağına fısıldayacağım. En büyük Galatasaray. Ah şimdi ölüp gitmiş olmayacaktın be Yağmur. Üzüldün değil mi? Şimdi şu koca lig boyunca kim oyalayacak seni? Öyle ya. Ah ulan keşke burada olsaydın. Üzerinde yıllarca top koşturduğumuz o arsada gün gelip de banka blokları kara kuleler gibi birer birer yükseldiğinde ne hayıflanmıştık. Bir keresinde yolun köşesindeki lokantada oturup bir büyük açtırmış rakıları kulelere baka baka devirirken ergenliğimize kesin veda gecesi bile yapmıştık hatırlar mısın? Romantik adamdım be Yağmur. İlk dostlarım, ilk aşkım ergenliğimin o kısacık başlayışıyla bitişi bir olan mastürbasyonları, yüzümdeki sivilceler, başımın üstüne yel olan kavaklar ve o muhteşem golüm. Hepsi şu kara kulelerin altında kaldı derken gözlerin dolu dolu olmuştu. Sedefle insan bir olup seninle dalga geçmeye kalkınca da bunları niye getirdik sanki diye huysuzlanmıştın ciddi ciddi. O gece ne içmiştik ama? Ya dördümüz de ziz durna sarhoş olmuştuk. Geç saatte lokantadan çıkıp yürüyerek aşağıya sahile indiğimizde keyfin ancak yerine gelmişti. Deniz kenarında çakıl taşlarının üzerine oturup gençliğimizdeki gibi su üstünde taş kaydırmaca oynamaya başladık. Ama sen sarhoşluğu bahane edip yine su koyuvermiştin. Hop dedik. Kalemi eline alan tarihi yazar. Öyle mi Barış Bey? Tarih dediğim buysa bana müsaade. Mızıkçılık etmedin mi? En güzel taşları sen seçiyorsun. Gözüm bozuk. Ben bir şey göremiyorum demedin mi? Öyleydi. Nisan'la Sedef de sana çalıştılar. Kaymak gibi taşlar buldular. Hadi oradan. Oldun bittin benimle yarışmayı severdin. Hep de kaybederdin ama. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali. Yine palavra atmaya başladın Barış. Kısa pantolonla gezdiğin günleri ne çabuk unuttun. Sen hayatta ne öğrendiysen benden öğrendin be. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 45.